Merhabalar can dostlarım. Erkam Radyo'dan Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında bir başka bölümünde sizlerle beraberiz. Başarımızın önünde bize engel olan, ayağımıza pranga olan, bizi tökezleten, hayat yolunda başarıdan bizi alıkoyan engelleri her hafta birbirinden farklı engelleri, birbirinden çok kıymetli değerli uzmanlarıyla sizlerle buluşturup çözüm önerilerini onların dilinden, ağzından size arz etmeye çalışıyoruz. Bu hafta Medeniyet Üniversitesi Rektörümüz İhsan Karaman Hocam'la beraberiz. Sosyal network eksikliği, daha doğrusu STK deneyimsizliğini konuşacağız ama o disiplinine hayran olduğum başarı öyküsüyle bize inşallah başarı yolculuğunda disiplinsizliğin de nelere mal olduğunu ve bundan nasıl kurtulacağımızı anlatacak. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Münir Bey. Çok teşekkür ederim.
Sefalar getirdiniz.
Sevgili dinleyicilerimizi de hürmetle selamlıyorum.
Ayaklarınıza sağlık. Yoğunluğunuzu biliyorum ama bugüne kadar ben ne kadar başarılı ağabeyimle sizler gibi temasa geçtiysem o yoğunluğunun arasında mutlaka bir fırsat bulup vakit ayırıyorlar. Vasat olanlarda vaktim yok falan diyorlar. Herhalde bu da bir başka disiplin unsuru değil mi?
Estağfurullah.
Hocam?
Yani kendimden bahsetmek açısından biraz sıkılıyorum bu soruya cevap verirken.
Ama
son
tam
derece,
da burası
son derece doğru
yer.
Ama yani hakikaten tam da burası bahsedilecek ya. Zaten programın maksadı bu.
Eyvallah.
Ve insanlara, bizi dinleyenlere vermek istediğimiz mesaj bu. Sizin amacınız bu. Gerçekten çok haklısınız. Ben bunu şu şekilde bir örnekliyorum soranlara. Hani çünkü şu soru çok soruluyor bize. Hocam bu kadar meşgulsünüz, bu kadar rolleriniz var sivil toplumda, üniversitede, akademide.
Nasıl vakit buluyorsunuz diye değil mi? Demek ki
tek
ben sormuyorum.
Elbette herkes bunu soruyor. Ben o zaman şunu söylüyorum. Yani ben söylemiyorum aslında Cenab-ı Hak söylüyor. Ve men cahede fina lenehdiyennehum sübülena. Bizim uğrumuzda cehdü gayret gösterenlere biz yollarımıza hidayet ederiz buyuruyor. Dolayısıyla bu ayet bize kendi uğrunda yani iyi bir maksat, hayır, hasenat, iyi bir gaye uğrunda çabalayanların yolunu Cenab-ı Hakk'ın bizzat açacağını bize müjdeliyor.
Eyvallah.
Ben bunu kendi hayatımda da sizin bahsettiğiniz o çok değerli, bizden çok daha değerli ve yoğun insanların hayatında da görüyorum. Kesinlikle ne kadar yüklenirsek o kadar motor açılıyor.
Süper. Can dostlarım tanıyorsunuzdur sosyal medyadan ama usulümüzü de biliyorsunuz. Ben normalde davet ettiğim dostlarımın kendi ağzından kendilerini ifade etsin daha anlamlı buluyorum. O hayatı kendileri yaşadılar. Teşbihte hata olmaz. Rabbimizle alakalı ne diyor Allah Resulü? Rabbim biz seni övmekten tenzih ederiz. Sen ancak kendini övdüğün şekliyle, kendini bildiğin şekliylesin. Kişi de aynı bu şekilde kendini bildiği için hangi özelliklerini, hangi zafiyetlerini... mikrofonlarımız açık abi.
Tabii ki.
İlla güzel özellikler
elbette
değil, sevmediğimiz bir özelliğimizi
İnsanız,
söyleyip
beşeriz.
Aynen söyleyebiliriz.
Tabii
kimdir
ki.
İhsan Karaman?
Belki kronolojik şey çok önemli değil burada ama kısaca söyleyelim. 1962 doğumluyum. 55 yaşındayım. Meslek olarak meslek olarak tıp doktoruyum, hekimim. Branşım üroloji.
Üroloji evet.
Evet, akademik kariyer olarak en son yaptığım görev şu ankinden bir önce Haydarpaşa Numune Hastanesi, İstanbul'un büyük bir eğitim hastanesinde 15 yıl kadar üroloji bölüm başkanlığı, o zamanki adıyla klinik şefliği yapmıştım. Ondan sonra da şu an bulunduğum göreve, yani İstanbul Medeniyet Üniversitesi rektörlük görevine seçilip atanmış oldum. Temel olarak Kadıköy Hatip Lisesi mezunuyum. Bunun benim hayatımda belirleyici rolü çok önemli olduğu için özellikle altını çizmek istiyorum.
Parantez açmadan ben duramam. Kadıköy Hatip Lisesi'nin birincilikle mezunu Canlı ağabeyimiz.
Allah
bunu
razı
özellikle
olsun.
Parantez açtım. Ben abi birincileri sevmiyorum. Okul birincilerini.
Evet.
Genellerini.
Aha.
Siz istisnasınız. Mehmet Şimşek ağabey istisna. Evet. Bakanımız,
evet.
Eski bakanımız. Genelinde bir zafiyet gördüm.
Hı-hı.
Hep kitap, hep test. Orada başarı, hayatta başarısızlık.
Tabii,
ama
tabii.
Siz kesinlikle bundan
eyvallah,
ayrı tutuyorum.
Tabii,
onun için hayranınızım abi. Bu konuda onun için parantez açtım.
Evet,
yani
çok
hem okul birincisi hem hayatta bu kadar tabii. Başarı.
Zaten aslında okul birinciliğinin kıymeti varsa öbürüyle birlikte olduğu takdirde var.
Yoksa boş
sadece
oluyor.
Sadece birincilik yani kitap yüklü merkepler gibi olur. Allah muhafaza. Kadıköy Hatip Lisesi mezunuyum. Ben hayatımın belirleyici unsuru olarak da İmam Hatipli olmayı görüyorum. İmam Hatipli olmayanlar bu sözden alınmasın. O bir ruhtur. Yani Diplomanda onun yazmasından ziyade o ruhu kazanmış olmak, o bilinci, o şuuru yüklenmiş olmak anlamında
söylüyorum.
Hocamın
da öyle bir tanımı var ya zaten, evet, Hayrettin Karaman'ın.
Tabii, çok
İmam Hatipli olmak, bu davaya gönül bağıyla bağ olmak, müntesibiyet sadece mezuniyette değil.
Kesinlikle. Evet. Bunun dışında sizin de ifade ettiğiniz gibi daha lise öğrenciliğinden beri, özellikle de üniversite yıllarından sonra sivil toplum faaliyetlerinde elimden geldiği kadar rol almaya çalıştım. Kurucularından olduğum, halen mütevelli heyetinde olduğum 30 yıllık
hayat. İlk ne zaman başladınız abi?
Sivil
toplum, sivil toplum böyle öğrenciyken ilk sivil toplum temasınız hatırlıyor
şöyle,
musunuz?
Türkiye'de sivil toplum kelimesi bizim lise çağımızda zaten yoktu.
Yok.
Dolayısıyla lisede şu vardı. Mesela kültür edebiyat kolu var. Ben mutlaka o kolun başkanıyım.
Maşallah.
Okul gazetesi çıkarılacak. Mutlaka ben çıkarıyorum. Mezunlar albümü yıllık çıkarılacak. Mutlaka albüm komitesi başkanıyım. Burada başkan olmak önemli değil de arz etmek istediğim şey, yani nerede bir sosyal faaliyet var başarı dışında, ders
bir
dışında
görev yüklenilecek.
Bir görev yüklenilecek. Müsamere yapılacak. Efendimizin anması var. Mehmet Akif Ersoy gecesi var. Mesela orada mutlaka ya sunucuyum. Mesela hayatım sunuculukla geçti.
Maşallah.
Rolümüzü çalmış olmayayım. Sunuculuk daima bana yapışırdı. Niye? Çünkü ben çıktığımda efendim şimdi de okul müdürümüzü dinliyoruz deyip inmezdim. Mutlaka her takdim edeceğim kişinin önüne bir konuşma, kısa bir anekdot, bir ayet, bir hadis. Yani bir mesaj daha doğrusu sıkıştırırdım. Dolayısıyla
boş geçmesin,
boş geçmesin diye.
Aynen,
çünkü
anlamlı olsun.
Evet, anlamlı. Bu şekilde ilerledi ve üniversite yıllarında şu anda demin anlatmaya başladım. Hayat Vakfı'nın kuruluş safhasında rol aldık. Halen 30 yıllık bir vakıf olarak özellikle sağlık mensuplarının çok iyi bildiği Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı'nı abilerimizle beraber kurmuş olduk. Daha sonra Yeryüzü Doktorları Türkiye dediğimiz
olsun.
Büyük bir insan yardım kuruluşunun
onun Türkiye başkanlığını yürüttünüz.
Ve Allah bir dönem başkanlığını yürüttüm. Daha sonra Yeşilay, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanlığı'na seçildim. 2,5 yıl onu yürüttüm. Halen de Yeşilay ile ilgili bazı faaliyetler.
Abi Edeben bana parantez şey izin vereceksiniz değil
her
mi?
Her zaman.
Yoksa dinleyenler doğru, için şey geçecek böyle. Can dostlarım, bunu insanların yüzüne övgü anlamına değil ama hayatlarının başarılı anları size örnek olsun diye bu programı yapıyoruz. Hatırlayın Kızılay'ın, Yeşilay'ın, hani ilkokullarda bir sarı zarftı, yılda bir kere tek orada görürdük o logoyu. İçerisine bir miktar para koyulurdu. Onun nereye gittiği asla belli olmazdı. Şeffaf değildi. Topluma yayılmamıştı. Ama Allah razı olsun, İhsan Karaman hocamın dönemiyle başlayan o büyük devrim diyeyim artık ben buna, uluslararası bir hale getirdi olayı. Türkiye'yi de açtı. Uluslararası camiadan ülkeler şimdi Yeşilay'ı Türkiye'yi modelliyor
tabii,
diye biliyorum
aynen,
ben.
Doğru.
Sosyal medyadan, doğru mu abi?
Kesinlikle öyle. Hatta 34 ülkede Yeşilay'ın kurulmasına vesile olduk.
Maşallah.
Ve bunların bir dünya federasyonunu oluşturduk. Uluslararası Yeşilaylar Federasyonu.
Süper.
Naçizane onun da başkanlığına seçildim. Şu anda 34 ülke elhamdülillah ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan 100 yıllık yüz akımız, sivil toplum örgütümüz Yeşilay'ı model olarak alıyor.
İnsanı şeytanın prangasından kurtaran kurum diye biliyorum
ben. Elhamdülillah.
Yeşilay'ı öyle
çok
oldu
doğru.
Sayenizde.
Kesinlikle.
Allah razı olsun.
Bu
anlattığınız sivil toplum, dernek, vakıf faaliyetlerinde hani Yeryüzü Doktorları, Yeşilay hep uluslararası yeri de
tabii,
var, yönü de var.
Var.
Hayat
var.
Tamam, Hayat Vakfı İstanbul merkezli.
Ama
yine
onu,
çok değerli faaliyetleri
tabii,
var.
Tabii.
Nasıl başardığınızı düşünüyorsunuz abi? Nasıl oldu? Yani
evet.
Sizi orada başarıya... Çünkü ben de yani acizane bulunuyorum birkaç
tabii,
böyle
biz
farklı yerlerde. Estağfurullah.
Elhamdülillah.
Böyle hiç etliye sütlüye dokunmadan orada üye olarak görünmeyi, kartvizitini kullanmayı bile şerefi yap olarak kullanan dostlarımız da var maalesef. Bir de böyle sizin gibi faal olan. Sizde nasıl oldu bu? Oradaki mensubiyetinizi başarıya nasıl döndürdünüz? Atıl da kalabilirdiniz
tabii,
üyesi olarak.
Tabii.
Ama siz hep işte
çok doğru.
Önde liderlik yaptınız. Bir kırılma noktası yaşattınız. Devrim diyorum. Neredeyse değil. Bir devrim
yani, evet,
oluştu.
Yani kendi adıma değil ama Yeşilay adına.
Amenna,
ülkemiz
amenna.
Adına.
Nasıl
devrim
oldu bu? Bunun
şimdi,
altyapısında neler vardı?
Evet, aslında
bu başarının?
Çok çok çok önemli bir soru. Belki de konuşmamızın en temel noktası burası. Yani gençlere özellikle örnek olmak istediğimize
i̇nşallah,
göre.
İnşallah.
Şimdi
öyle
bu
olur.
Başarı bir şeyin başarılabilmesi için sizi o başarı yoluna ilk çıkaran motivasyon çok önemli.
Evet.
Yani hangi motifle siz yola çıktıysanız ve o motif çok güçlüyse, sizi esir almışsa, hani esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten diyor ya, aşık olmuşsanız bir hedefe, bir gayeye, kendinizi...
Zorluk kalkıyor.
Zorluk kalkıyor. Ben orada yine bir ayeti naçizane örnek aldım. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Bir kabaca şöyle mealini verebiliriz. Bir insana hayat veren bütün insanlığa hayat vermiş gibi olur, kurtarmış gibi olur. Benim aşağı yukarı hayatımdaki meslek hayatı dahil buna. Yani doktorluk dahil, sivil toplumculuk dahil, hatta aile hayatı dahil. Hep örnek aldığım ve hiç aklımdan çıkarmadığım ayeti kerime ve motif budur beni yola çıkaran. Dolayısıyla Yeryüzü Doktorları ve Yeşilay, ya Hayat Vakfı, belki rektörlük bir öğrencinin, bir insanın, bir mazlumun, bir muhtacın elinden tüp kaldırmışsa, bir tek insan kurtulmuşsa, ben ahiretimi bir anlamda hani kazanmış sayıyorum kendimi. Yola çıkaran budur.
Bir İyi de, niçininiz ahiret vizesi olması. Bir canın cihan ettiği dünyada o bir kişinin kurtuluşuna vesile olmak.
Bir başka yani örnek olsun diye söylüyorum.
Eyvallah.
Akif merhumun, ki hepimizin çok örnek alacağı, hani rol model diyoruz ya bugün, bir Müslüman Türk genci için rol model kim denildiğinde ilk aklıma Mehmet Akif Ersoy geliyor. Alimliğiyle, mesleğiyle, ruhuyla, şuuru, vicdanıyla, kalemiyle, mücadelesiyle ve hatta bunun yanında pehlivanlığıyla, sporculuğuyla, sözüne sadakatiyle, peygamber ahlakını yaşatmasıyla geliyor. Akif çok meşhur bir beytinde Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyor. Ben yine İmam Hatip orta kısımdan beri bu beyti kendime bir örnek almışımdır. Yani önce Allah'a dayanacağız her yola çıkışımızda. Sonra sahaya sarılacağız. Cehdü gayret diyorsun. Durmak yok.
Çalışmayana
yok. Durmak yok, yola devam. Yola güzel devam. Bir slogan bu hakikaten. Hikmete ram ol. Bütün bunlardan sonra da tevekkül dediğimiz şey var ya, önce çaba, sonra da Allah'ın hikmetine rağm olacağız. Ne verirse ondan gelen hoştur diyeceğiz. Yol varsa
ama elimizden gelenin en iyisi yaptıktan sonra.
Gayretini göstereceğiz.
Sonra.
Beni başarıya götüren herhalde bunlardır.
Allah razı olsun. Buradan da tabii o isimsiz kahraman öğretmeninizi minnetle yad edelim. Vefat ettiyse rahmetle yad edelim. O dönemde o neslimize hani o beyitlerle
bu şuuru veren,
o şuuru veren değil mi? Allah şimdi razı sayıları olsun. Çok oldukça tabii. Azalan o öğretmenleri minnetle yad edelim. Bu Yeşilay'ın imajıyla alakalı özellikle bir şey söylemek istiyorum.
Buyurun.
Malumunuz önümüzde Ramazan.
Tabii.
Son iki gündeyiz. bu sarı zarf imajından kurtuldu dedim ya az önce. Dünya çapında bir medeniyet harekete dönüştü.
Elhamdülillah.
Yeşilay odaklı şimdi özellikle. Hem de buradan da bir vesile olur. Hani tabii. Ramazan az evvel de söylediniz ya. Evet. Bağımlılıktan kurtulmaya bir dönemsel tabii, olarak tabii, bir tabii. Değil mi? Kilometre
vesiledir.
Taşı.
Çok önemlidir.
Yeşilay'daki bu dönüşüm nasıl oldu? Hangi ilkelerle, hangi prensiplerle, tabii. Hangi vizyonla nasıl başladı abi bu değişim?
Moda olan bir tabir var. Ben moda tabirleri sevmem. Fakat onun içeriğini, ifade ettiği manayı seviyorum. Kurumsallaşma diye bir kavram var. Şimdi kurumsallaşma deyince sakın şöyle anlaşılmasın. Ya bu bir sivil toplum kuruluşu. O da kurumsallaşırsa devlet gibi olur. Değil. Bunu değil. Kastetmiyoruz. Disiplini kastediyoruz. Kurumsal disiplin. Sizin de zaten konunuz o değil mi bugün? Disiplin. Şimdi biz Yeşilay'a geldiğimizde belki çok güzel insanlar vardı. Allah razı olsun onlardan. 100 yıl boyunca bu Yeşilay'ı en azından bir kaşıkçı elması, bir mücevher gibi muhafaza yok etmediler, etmişler. Muhafaza ettiler.
Eyvallah.
Badireler atlatıldı, 12 Eylüller atlatıldı, 12 Martlar. Hepsinden kurtuldu hatta 27 Mayıslar. Ama kurumsallaşmamıştı. Belki imkansızlıktan. Bizim ilk vardığımız karar geldiğimiz gün arkadaşlarımızla Yeşilay'ı kurumsallaştırmaktı ve o başarıldı. Çıtanın birdenbire yükselmesini sağlıyor Münir Bey. Eğer bir sivil toplum örgütü ahbap çavuş ilişkisiyle değil de kurumsal bir kimlik altında, bir disiplin içinde yönetilirse başarıya gidiyor. İkinci önem verdiğim şey uluslararası network'tü. Benim daha önceden
ulusal gelen, da değil uluslararası network ya. Dünya
tabii,
çünkü.
Tabii. Ulusal zaten mecbur. Yeşilay her ilde bir şubesi olacak dedik. Eyvallah. Bugün var elhamdülillah. O zaman yoktu. Ama benim şahsi olarak da daha önceden çok uluslararası temaslarım olduğu için doktor camiasından, işte Müslüman dünyasından, bunları da biraz kullanarak arkadaşlarımızın da gayretleriyle uluslararası bir network kurduk. Hemen Avrupa'da, Amerika'daki bazı kuruluşlara üye olduk. Biz onlardan üye olarak kurumsallaşma noktasında bir şeyler öğrendik. Ama onlara da bir Müslüman Türk beldesinde, ülkesinde Yeşilay gibi bir kurumun neler yaptığını, nasıl yaptığını anlattık. Sonra doğuya tırnak içinde dönerek işte size rol model dedik. Böyle bir hani aldım verdim şeklinde bir şey oldu. Nihayet çok şey sayılabilir ama bir şey daha söyleyeyim. Her kesimle diyalog.
Süper.
Her kesimler. Çünkü Yeşilay'ın imajı, o Sarı Zarf'tan başka bir imajı daha vardı. Asla küçümsemek için söylemiyorum ama Yeşilay deyince birçok insanın hafızasına cami kapılarında, duvarlarında asılı bir tabela gelir. İçki bütün kötülüklerin anasıdır.
Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam.
Tabii. Evet. Bu güzel bir hadis-i şeriftir ve doğrudur elbet. Hiç şüphesiz. Fakat bundan ibaret midir Yeşilay? Değil. Onunla diyalog kuramazsınız. Adam içki içiyor. İçki bütün kötülüklerin anasıdır dediniz mi? Bir duvarı koyuyorsunuz aranıza. Diyeceksiniz ama onu son kertede diyeceksiniz. Biz dolayısıyla mesela ne yaptık? Avrupa Alkol Politikaları Birliği'ne üye olduk. Avrupa. Brüksel'deler.
Ki onlar da mücadele ediyorlar.
Onlar da ediyorlar. Onlar da arada ufak atıyorlar ama bir iki tek. Fakat hani alkolizme karşı mücadele olsun. Onlarla da işbirliği yaparak en azından ülkemizdeki malum kesime, bakınız Avrupa'da alkolizmden şikayetçi deyip istatistik gerçekleri dayadık o dönemde.
Küçük bir soru. Buyurun. Şikayetçi olmayan var mı ki abi? Hiç rastladınız mı ülke olarak?
Yani olarak mı?
Batı hayır. Deyince hani modern dünya bilmem ne sanki bunlar sabahtan akşama içiyor. Onlar da devlet olarak mücadele veriyorlar.
Akşama kadar içseler bile.
Nesilleri götürüyorlar çünkü öyle. Değil mi abi?
İçmeye içiyorlar. Bu doğru. Eyvallah. Mesela Litvanya, Letonya gibi bu eski Baltık ülkeler falan. Bunlar da biliyorsunuz ayyaşlık, alkoliklik. Sokakta ayık adam zor bulunuyor. Ama en önemli devlet alkol karşıtı videoları onlar yapıyorlar. Onlardan örnek bile aldık biz yani. Devlet politikası kesinlikle karşı. Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü her yıl alkolizm yüzünden dünyada kaybedilen serveti açıklıyor istatistiklerle. Hayale gelmez. Trilyon dolarlar gidiyor falan. Her kesimle diyalogda bence başarı da önemli bir unsur.
Süper. Bu her kesimle diyalogla ilgili konu dışında bir gündem oluşturmak istiyorum.
Buyurun efendim.
Şimdi çok sıklıkla görüyorum böyle. Diyanet İşleri Başkanımız da buradan kulaklarını çınlatalım. Bunu çağın en büyük vebası olarak söylemiştir bir konuşmasında. Şahsi müntesibiyetimizi hani İslam'ın önüne koymak. Cilik, culuk yapmak. Hani bundan da kurtulmakla alakalı bir şeyler söyler misiniz? Bu her kesimle temasa geçmiyoruz hocam ya.
Şimdi yani, her insanın bir mensubiyeti vardır. Bu yatsınamaz bir gerçektir. Amen. Siz de ben de bunu çok hoş karşılıyoruz. Bir insan meşrebinin tuttuğu insanlara bir arada olmak, bir dergaha, bir sohbete, bir sohbet halkasına katılmak isteyebilir. Hiç itirazımız yok. Fakat eğer o mensubiyet, asli mensubiyet olan Müslüman kimliğinin önüne geçiyorsa,
kardeşlik şeyini, hukukunu öldürüyorsa,
öteliyorsa ve diğer bir kesimle irtibatı, diyaloğu engelliyorsa, o zaman lanet olsun diyesim geliyor. Yani o kadar ağır konuşabilirim. Çünkü Efendimiz de bu fırkalaşmayı, değil mi? Tefrikayı yani. Aynen. Ne kadar zemmetmiştir en büyük bela olarak. O culuk içimizde kalsın. Arkadaşlarımızla, sohbet halkamızda kalsın. Ama kamuya çıktığımızda mümin kardeşimizi kendimizden ayrı tutmamak lazım. Kendimiz için istediğimiz bir şeyi mümin kardeşimiz için de istemedikçe hakkıyla iman etmiş olamayız.
Geçen hafta ben şeyden dönüyordum. Iğdır Erdoğan Kars şeyi vardı programı. Cuma havalanına denk geldi.
Evet.
Orada kılınca şey de yoktu, mikrofon boşta. Müezzinlik yaptım.
Ne güzel.
Sonra tabii konuşmacı olunca abi usul de yok ama Allah affetsin. Bitince herkes dağılırken aldım mikrofonu.
Ne güzel.
Dedim cumanız mübarek olsun. Hani Şaban ayının son haftasındayız. Son cumasını kılacağız. Gelecek hafta bitiyor, sonra Ramazan. Burası da dedim hani uluslararası bir havalimanı. Çalışanlar yoğunluktaydı. Tabii. Kıyafetlerinden belli. Hı. Dedim ya Ramazan gelince böyle hani bir sosyal bir varlığız. Hı. Sanki Allah bize bir yük yüklemiş de böyle selam vereni çarpacak modda. Suratımız asık. Oruçluyum ben bilmem oluyor, ne falan modunda olmayalım dedim ne olursunuz. Gelmişler yanımıza kadar. Onlara böyle hem Ramazan'ın ruhaniyetine, hı, hem böyle insan olmanın, burada Müslüman bir Türk olmanın, değil mi, misafirperverliğin. Tabii, tabii. O kadar hoşlarına gittiler
çok
ki açlarmış yani. Evet. Çünkü o ötekileştirme, herkesinle o diyaloğa. Network de bu değil mi abi zaten?
Network bu zaten, evet.
İhtiyacın ha, olacak.
Siz soruyorsunuz ya network nasıl oluşuyor? Nasıl bunun oluyor? Sırrı nedir?
Kapıyı kapamayarak.
Gülümsemekle oluşuyor.
Gülümsemekle, süper.
Bir hadis-i şerif daha var. Gülümsemeniz de bir sadakadır buyuruyor amin. Efendimiz. Amin. Bakınız sadaka deyince hep zengin olmak akla geliyor. Zengin olayım sadaka vereyim. Ya yoldaki bir taşı atıvermek de en güzel
bir
hayır değil mi?
Engeli kaldırmak
amenna. İşte amenna. Gülümsemek en ucuz, en bedava bir hayırdır, sadakadır. Ama aynı zamanda sizin konunuz olarak network kurmanın yoludur. Eyvallah. Bir insana gülümsediğinizde en can düşmanınız bile olsa sizi çekip hançerlemesi zorlaşır en azından. Gülümsediğinizde. Yani cani ruhlu canavarlar ancak gülümseyen insana kötü davranabilir. O yüzden gülümsemek network'ü
vurur. Bir şey eksik kaldı. Siz kapıları kapatmadınız, gülümsediniz, her kesimle iletişime geçtiniz. Çünkü evet, onların da gücünü kullanmak zorundaydık dünya, global, tabii, küresel anlamda. Ama siz, ne olur abi beni affedin.
Estağfurullah.
Boş, tam takır kuru bakır, başarısız bir kurum ve kişi olarak gitseydiniz, tabii, sizi kabul etmezlerdi.
Kesinlikle
etmezlerdi. Demek ki öncesinde demo kurumsallaşma öyle, aslında,
tabii ki,
değil mi?
Tabii
kurumsal. Bunu başardığınızı, hani bu işin uğraşanı, meşgul, evet, darı olarak söylüyorum.
Elhamdülillah.
Başardığınızın kıstası şu: kurumsallaşmanın bir sürü tanımı var abi, malumunuz. En beğendiğim tanım diyor ki, sizden sonra da yaşayan bir sistem kurduysanız, aa, bu kurumsallaşma
güzel,
diyor. Şimdi sizden sonra da, gel sizden sonrası yok. Onursal başkanlığında, federasyon başkanlığında.
İsimler yerine geçer tabii
amen
ki.
De.
Ama
Mücahit
gerçekten
Öztürk abimiz de buradan hocamıza kulaklarını çınlatalım. Onu da davet edeceğiz inşallah.
İnşallah. Çıta yükselerek devam ediyor.
Aynen.
İşte kurumsallaşmanın getirdiği başarı gerçekten bu.
Eyvallah.
Buna o kadar mutlu oluyoruz ki ben...
İnanmışlar yani. Savaş Yılmaz genel müdürümüz, değil mi? Yönetim kurulu.
Aynen,
yönetim
hepsi,
kurulu orada
yönetim
isimsiz
kurulu,
kahramanlar,
isimsiz
onlar gündemde
kahramanlar
değiller.
Onların
ama
her bir fikri o kadar değerli ki, her biri ayrı bir şeyin ucundan tutarak götürüyor ileriye doğru. Ve ben mesela evde oturup akşam çayımı içerken bir Yeşilay kamu spotu çıktığında veya haberlerde Mücahit kardeşim diyelim veya Savaş kardeşim Yeşilay'la ilgili bir demeç verdiğini duyunca böyle inşirah buluyorum. Bir mutlu oluyorum, bir yüzüm gülüyor. Ne
abi,
güzel.
İnan biz yani, de öyle. Öyle. Yani ben öyle, ta dışarıdaki kapının paspası bile değilken bu kadar huzur duyuyorsam, bak burada emeği olan bir insan olarak ben oradaki şeyinizi,
çok,
sevincinizi çok iyi anlıyorum. Osmaniye'de İmam Hatip'teyken böyle Toprakkale girişinde Osmaniye'nin hani o Nur Dağları'na giderken, hı hı, ortadadır böyle 10 kilometre kala, yıl 82 falan, ağaç ekim şenliğine katıldık. Aha. 82, 83, 84'te mezun oldum zaten. Evet. Yıllar sonra çocuklarla giderken baktım ağaçlar büyümüş.
Bizim ağaçlar büyümüş.
Nasıl hoşunuza gidiyor?
İşte
ya, bir basit bir ağaç yani. Tabii, tabii. Hani keşke bu ağaç şeyinde bir de plaket çakılmış olsa benim ağacım diye.
Değil mi?
Orada görseniz. Can dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında sizlerle beraberimiz devam ediyor. Bu hafta Yeşilay efsanevi başkanlarından İstanbul Medeniyet Üniversitesi rektörümüz İhsan Karaman hocamla beraberiz. Kendisiyle hem bu Yeşilay'daki büyük değişimi konuştuk programın ilk yarısında, hem bunu nasıl başardığını, buradaki bu başarının altında yatan faktörleri konuştuk, hem de bunu büyük bir disiplinle, çalışma azmiyle nasıl birleştirdiğini konuştuk. Şimdi tam da rektör olduğu üniversiteyle alakalı, çünkü akşam da gördüm Twitter'dan öğrenci arkadaşlar paylaşmışlar. Demek ki onları da takip ediyorlar. Burada üniversitede birincisi, ikincisi Türkiye'de hocam, üçüncüsü, hı-hı, dünyada. Hani siz hep gençlerle, hem Yeşilay'da da öyle değil mi? Hani
tabii, tabii,
daha çok gençlik faaliyetlerinde, aynen, etkin görüyorum böyle. Nasıl görüyorsunuz gençlerin durumunu baktığınızda böyle, onların bir hocaları, abileri ve rektörleri olarak?
Eyvallah. Şimdi dediğiniz gibi gençlerle 55 yaşıma rağmen çok yakın diyalogdayım. Meslek gereği de öyle oluyor, yöneticilik şubu, üniversite rektörlüğü, ama ayrıca bir sevgiden dolayı, bir,
eyvallah,
ilgiden dolayı. Yani ben gençlerle bir arada olmayı ve bu 55 yıllık hayat boyunca biriktirdiklerimi en azından onlara rehberlik etmek adına paylaşmayı çok seviyorum.
Beraber olduğunuzda biz şahidiz abi.
Evet.
Üniversitede seminer yaptığımızda,
evet,
buradan diğer rektörlerin kulağını çınlatayım. Küçük bir serzeniş.
Çok nefis.
Hocam git, evet, anlat diyorlar.
Evet.
Rektörler gelmiyor abi. Ama İstanbul Medeniyet'te en başta siz vardınız.
Eyvallah.
Lütfi hocam,
evet,
vardı. Bütün yönetim
çok,
oradaydı.
Çok mutlu oldum.
Şeref,
çok zevk
verdiniz.
Aldım ve çok şey öğrendim.
Estağfurullah.
Gerçekten sizin o seminerinize motivasyon semineri.
Estağfurullah.
Adını başka da diyebilirsiniz ama.
Eyvallah.
Biz çok motive olduk. Ben o gün oradan kuş gibi hafifleyerek
ve
daha
olmayı,
bir kanatlanarak ayrıldım.
Olmayı.
Şimdi gençlerin durumu konusu gerçekten hassas bir konu. Çünkü bardağın yarısı dolu, yarısı boş Münir Bey. Böyle bir enteresan durum var. Bir taraftan bakıyoruz, çok böyle pırıl pırıl bizi kat be kat aşmış, istikbalimizi onların elinde tahayyül ettiğimizde mutlulukla dolacağımız bir gençlik var. Yetişiyor yeni bir gençlik. Bundan çok mutluyuz. Okuyan, araştıran, kafası çalışan,
sorgulayan,
sorgulayan elbette ve doğruyu bulan bir gençlik var. Ama aynı ülkede, aynı sokaklarda, aynı binalarda, aynı dersliklerde bambaşka bir gençlik de var. Şöyle bambaşka bir gençlik. Mesela batılı gençlik olsalar biraz anlayacağım. Diyeceğim ki Adam genç Londra'da doğmuş, o kültürde yetişmiş. Genç olunca da hedonist bir hayat. Dünya zaten 70-80 yılla sınırlı.
Bunu ne böyle kadar yaşıyor. Haz alabiliyorsam, evet. Ne kadar mutlu olabiliyorsam, aynen, bencil aynen. Değil mi?
Onu kendi şartlarında anlayabiliyorum. Fakat benim ülkemde yanı başında, mahallesinde, apartmanında çok güzel örnekler olan bu toplumun, bu medeniyet havzasının öz değerlerini bünyesinde barındırmış insanlarla her gün muhatap olan bir gencin
ve bu toprakların çocuğu, bu toprakların çocuğu olan bir gencin
arada kalmış hali beni perişan ediyor. Ne o olabilmiş, ne bu olabilmiş. Asıl kimliğini terk etmiş, başka bir kimliğe de sahip olamamış. Bu saçlarını düzeltmeye çalışan zenciler gibi hani. Evet. Renklerini beyazlatmak isteyen zenciler gibi. Böyle olamaz ki. Yani bu sünnetullah'a aykırı, eşyan tabiatına aykırı. Böyle de gençler var. Dolayısıyla hani bu sorunuza ben net bir cevap verememiş oldum. Veremeyeceğim de.
Estağfurullah.
Ancak şunu ifade ederim. Mümine yakışan havf ve reca arasında olmaktır ya. Korku ile ümit arasında. Biz gençlerimizden tamamen ümit var olup yan gelip yatmamalıyız. Hafif bir korkumuz da olmalı, nereye gidiyoruz diye. Ama tam tersine bu gençlikten hiçbir şey olmaz. Tamamen Allah'ım korku abla, ve ümitsizlik öyle değil. Değiliz. Allah'ım öyle evet. De değiliz zaten. Bu ikisinin arasında olmak bizi daima diri tutar. En önemli olan şey gençlerle diyaloğu hiç bırakmamak, onlara gülümsemek. Gençlere bizim gençliğimizi örnek vermekten artık çıkıp kurtulmamız lazım. Bugünün şartlarında gençliğe biz neyi teklif ediyoruz Münir Bey? Bu önemli. Mesela bunu siz çok iyi yapıyorsunuz. Yüzünüze karşı olmasın. Sizin de yaşınız epey var ama o gençlerin, bugünkü gençlerin, Y kuşağının neden anladığını, neden hoşlandığını, ne sorunu olduğunu iyi teşhis ettiğiniz için seminerlerde oraya temas ederek can evinden, damarından girebiliyorsunuz. Eyvallah. Bunu yapmamız lazım. Ben yine de ümit var olalım diyorum.
İnşallah. Bir de bu deminki söylediğinizle programın ilk yarısındaki şeyle birleştirecek olursak, her kesimle diyalog ve sadece cami kapısında asılı şeyle uzaklaştırıcı, tabii, değil, yakınlaştırıcı olmaktan bahsettiniz ya. Evet. Tam da bir 16 Temmuz sonrasında çok bu öyküleri hikaye değil, duydum. Bizzat böyle yaşayanlarla görüştüm. Hani belki gitmiş içmiş, elinde bir şey varmış bilmem ne, evet, falan öyle, ama evet, devlet zora düştüğünde, vatan zora düştüğünde
böyle,
o şuur demek ki, hani biz görüntüye bakarak boş demeyeceğiz. İstiklal
savaşı bilinci, ruhu canlanıyor.
Yani ümit varız. Aslan, ümit varız. Ki öyle, ümit varız.
Bu meşhur da bir hikaye vardır, onu anlatmayacağım ama hani sürekli meyhaneye gidip geldiği görülen bir adam var. Etrafta bunu öyle biliyor. Aha. Meğerse sonunu söylüyorum. Evet. Adam oradan para verip satın alırmış testi o zaman şeyleri, işkileri. Parasını verir alırmış, sokağa dökermiş. Biraz daha insanlar az içsin diye. Yani dış görünüş yanıltmasın. Her gün meyhaneye, aynen, girip çıkan bir adam Allah'ın en sevgili bir kulu olabilir.
Amenna. İşte o cilik çılık falan dedik ya, işte o hizipçilik bizi
engelliyor.
Öyle görüyoruz.
Tabii.
Bir ara ben aklıma gelirse bir şiirimde söylemiştim. içkiyi içene kızdım. Üzüm suyu içiyordu halbuki adam. Ya ben ölü kardeş etine saldıran yavyam. Ya, şimdi Allah
güzel.
Katında hangisi?
Çok güzelmiş, evet.
Yani bir, tamam, karşıyız tabii ki,
tabii
ama
ki, tabii
bir
ki.
Müddet sonra geçiyor ayaşlık ama. Ama ölü kardeş deyince yamyanlık herhalde geçmiyor. Genetik olarak kalıcı oluyor,
kalıcı
değil mi
oluyor,
hocam?
Kalıcı oluyor, çok
hani
doğru.
Tıbbi bilginize göre de.
Aynen öyle.
Genlerimiz oluyor yani.
Genlerimiz oluyor, Allah muhafaza.
Gençlerden ümitliyiz ama bir konuda da hani durum tespiti yapmak adına. Şimdi STK'larla ilgili o başarı şeyini soracağım, etkisini. Çok faaliyetli görmüyorum onları. Yani eskiden... Hani bir 67 kuşağı vardı, 80 sonrasında böyle bir şey, bir gençlik, tabii, hareketi. Tabii. 90'lar bile biraz daha sanki iyi gibiydi.
Evet.
Şimdi ben bakıyorum, hani onların diliyle konuşuyorum ama niye? Çünkü onların içindeyim hocam,
tabii
görüyorum.
Ki, tabii ki.
İşte yarışmalar, buradan da reklamını yapmayalım. İşte malum yarışmalar var, reytingi bol kanalların. Oradaki kim ne yaptı,
tabii,
kim ne kazandı, kim ne yaptı. Halbuki hani bizde öbür hoca ne anlattı, biz o derse katılmadık, onun notunu nereden alırız falan. Hani ODTÜ'de bizim tek derdimiz buydu yani.
Veya şu sohbeti kaçırdım, şu konferansa gidemedim.
Aynen. Bir de 84'te konferans yoktu zaten.
Yoktu.
Seminar diye bir şey söylediler. Turgut Özal rahmet olsun Amerika'dan prenslerini getirmiş. İlk şeyini başbakanlık yeni binası açılmıştı. Onun alt katında büyük konferans salonu yaptılar. Seminar diye böyle.
Evet.
Herkes bir şey söylüyor. Bir yabancılar gelmiş. Tam da yeni öğreniyoruz İngilizce. Evet. Ya ne diyoruz bu seminar kardeşim falan. Tabii tadını alınca da biz de bir seminerci olduk. Ondan sonra kaldık. Bu STK'larda hani bu arkadaşlar bir işin ucundan tutacaklar ama bu da bir fedakarlık gerektirecek. Bazı şeylerden değil mi? Tabii. Ders çalışmaktan, o reytingi bol dizileri izlemekten zamanlarının bir kısmını oradaki STK'ya, derneğe, vakfa hibe edecekler. Başarıda bunun rolü ne olur? Bir ümit verelim onlara. Tabii da. Ki. Biraz daha işin ucundan tutsunlar hocam.
STK'cılık benim düşünceme göre bulaşıcı bir virüs gibidir. Bir insana bir kere girdi mi onu bütün bünyesini sarar, esir alır ve artık ondan kurtuluş yoktur. Ben kendi hayatımda da bunu yaşadım.
Siz yoğurttaki de faydalı yaşıyorsun. Bakteriler gibi değil mi burada? Öyle,
vallahi. Can veren. Bağırsakların florası dediğimizi oluşturuyor. Ölene kadar kalıyor sizde. Gerçekten ben bugün konuştuğum bütün sohbetlerde, seminerlerde, gençlerle olan sohbetlerimde hep şunu söylüyorum. Bir, kendi alanınızda çok başarılı olun. Neyse mesleğiniz onu çok iyi öğrenin, bir numara olun.
Odaklanın.
Odaklanın. Akif süper, zaten süper. Mesela veterinerdi biliyorsunuz Mehmet Akif. Amenna. Örnek veriyoruz ya onu. Dünya çapındaydı. Yurt dışında seminerler verirdi gerçekten. Öğretim üyesiydi ayrıca. Hani biliyorsunuz Darülfünun'da hocaydı. İkincisi mutlaka STK'cı olun diyorum. Bir süper, şekilde STK'ya süper bulaşın. Ya hocam biz daha üniversite öğrenciyiz, nasıl bulaşalım? Ya üniversite, ben bir üniversite rektörü olarak söylüyorum. Ya. En güzel STK yuvası orası. Çünkü öğrenci kulüpleri var. Öğrenci kulüpleri, toplulukları aynen, var. STK aynen budur işte. Bizim üniversitemizde mesela ne kadar mutlu oluyorum. Sağlıkta Pozitif Düşünce Kulübü, Genç Yer Yüzü Doktorları, süper, Cafe Politics, tiyatro topluluğu, bakın ne kadar çeşitli. Genç Yeşilay, ekonomi topluluğu. Bir sürü çeşit var. Sen hangisine ilgi duyuyorsan, aynen, branşınla hangisi yakın düşüyorsa,
örtüşüyorsa
gir kulübe, üye ol, aktivite yap, faaliyet yap. Dolayısıyla bir insanın ileri yaşlardaki hayat başarısında, hatta ailesinde, aile eşine muamelesi, çocuklarını yetiştirmesinde bile o STK'cılığın rolü var. Çünkü STK'cılık hakkıyla yapılırsa insana almaktan çok vermeyi öğretiyor.
Süper.
Tevazuyu öğretiyor. Süper. Hizmet etme aşkını kazandırıyor. Bu böyle donanmış bir insan da hayatın her safhasında alan değil veren olmaya çalıştığı için de etrafına hep neşe, başarı, mutluluk, fayda yayıyor. Zaten bu hayatın gayesi başka nedir ki?
Ne amacı var? Yeri gelmişken sorayım hocam. Biz bizeyiz. Kimse tabii de ki duymuyor. Stüdyoda ikimiz varız.
Hakikaten ikimiz varız. Doğru.
Kendinize bir şey alırken kıyafet, aha, bir şey, kişisel bir şey, sevinciniz vardır, puanlayın. Bir de sevdiğiniz birini alıyorsunuz. Hangisinde daha mutlu oluyor insan?
Samimiyetle söylüyorum, yani çok beylik bir cevap o gibi gelir herkese ama biz bizeyiz ya, rahat söylüyorum. Başkasını alırken değil çok mi daha mutlu oluyorum.
Demin o söylediğiniz işte fedakarlık, sanki o bizden bir şey gidecek gibi geliyor ama değil ya, değil.
Aslında biz değil. Hep verdiğimizi zannediyoruz, orada da bir şey alıyoruz. Hani deminden beri ben de diyorum ya, verelim verelim. Değil mi? Değil mi? Bakınız, vermek en büyük almaktır. En büyük alma eylemidir. Niye? Çünkü verdikçe mutluluk alırsınız.
Huzur alıyorsunuz.
Huzur alırsınız. Sevap alırsınız. Sevap alır. Ahireti kazanırsınız. En önemlisi verdikçe. Öyle değil mi?
Bir de işiniz de rahatlar. İşiniz hani var ya, gençliğinde tabii bir ihtiyar yardımcı olanın ihtiyarlığında hadis-i şerif galiba.
Tabii, tabii, tabii.
Allah ona yardımcı olacak aynen insanlar öyle gönderir. Dolayısıyla aynen geleceği de garanti altına alıyorsunuz.
Geleceği satın almış da oluyoruz. Çok doğru. Amenna. O yüzden çok STK'cılık bambaşka bir şey. Burada bizi dinleyen gençler varsa buradan kesin çıkar vardır çıkmaz. Belki soracaksınız ondan. Değil mi? Hemen şu anda ne yapabilirler? Sorarsanız yine söyleriz. En azından bir STK'cı olsunlar.
Olsunlar. Hemen yani üniversitedeyse bir kulübe dahil tabii olsunlar. Mutlaka. İstidatlarına, yeteneklerine, aynen, fıtratlarına göre. Aynen, evet. Bir STK'da da üyeliğe hemen başlasınlar. Demin çok kısaca bir değindiniz ama hızlı geçti abi. Tam da şu andaki sorum tabii oraya geldi.
Ben vakit şimdi yetsin diye hızlı konuşuyorum.
Allah razı evet olsun. Aynen, ben de hani bir daha buluşmuşken, bir araya gelmişken fırsat olmaz şeyiyle, yani kaygısıyla bazen de uyarıyorlar. Baba kumanda falan. Ana kumanda yok bize. Baba kumanda. Kumanda. Ya biraz yavaş falan böyle. İyi gidiyor. Allah tamam, razı olsun. Şimdi kişisel network deyince hani biz hep toplum için bir şeyler. Tabii. Bir filozof diyor ya, hayat diyor kazandıklarını harcayarak hayatını devam ettirmekten ziyade verdiklerini yeni hayatlar başlatabilmektir. Tamam, yeni hayatlar başlatıyoruz ama bu sadece şirket, STK, vakıf, toplumsal sosyal hayat olarak değil, bir de aile var hocam.
Aile var tabii, tabii.
Bu STK tabii şeylerinin, kişisel network'ün aile ayağına baktığımız zaman orada da bir akraba değil mi? Bir sıla-i rahim.
Tabii.
Orada da bir sanki bir network,
bir network var.
Network var,
olmaz mı tabii ki?
Bunun korunmasıyla alakalı, geliştirilmesiyle alakalı, hı-hı, muhterem Halit'in Karaman hocama buradan minnetle yad edelim. Kulaklarını çınlatalım.
Allah razı olsun.
Dua edelim sağlık, sıhhat, afiyet abi için. Ama yani onunla bir aradayken de gördüm sizi.
Evet.
Siz onun yanında değilken de gıyabınızda konuşurken, telefonda konuşurken bile telefona siniyor onun şefkati, o evlat şefkati. İnanın hocam,
eyvallah,
böyle.
Tabii,
çok seviyor. Bütün evlatlarını çok seviyor. Evet, sizi çok seviyor. Burada Hayrettin hocamın bu kişisel network'e aileyi de dahil edip aileci olmanıza etkisi, katkısı, nasihatleri bize bu konuda birkaç bir şey söylerseniz.
Elbette.
Çünkü bazı STK'da şöyle oluyor. Hanım diyor, hayatını kurtar diyor, ben gidiyorum dünyayı kurtarmaya. Bu da değil değil mi? Dengeli olması lazım.
Aynen. Tam da zaten sorunuzun cevabı bu.
Allah razı olsun.
Şimdi ben babamı bana çok soruyorlar ve anlattırıyorlar. Özellikle yaş kebale erince babamın da yaşı. Evlatlarına, ben de dahil, bir babanızı anlatır mısınız? İşte röportaj veriyoruz sohbetlerde falan. Ben hep şunu söylüyorum. Babam bize kendi... Yani bizi karşısına alıp oturtarak evladım şunu yap, şunu yapma şeklinde haliyle, yani sözüyle değil de haliyle asıl örnek olmuştur diyorum. Bizim için babamızı, babamızın böyle öğütlerini yazılı olarak yazıp onları ezberlemek, uygulamak gibi bir şey asla olmamıştır, yoktur. Ama o nasıl yaşadı? İşine, mesleğine, sosyal faaliyetlerine kadar vakit ayırırken ailesiyle nasıl ilgilendi, bunu görerek yaşadık ya. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. İşte yani o da
o nasıl başardı? O zaman değil, soruyu değiştireyim. Bunun sırrını alacağım hocam. O
eyvallah.
Zaman. Tamam, o size örnek oldu ama o nasıl yaşadı? Çünkü ben dedem rahmetli de benim. İyi bir alim bir zattı. Babam da öyle. Hani büyük insanlar böyle gördüğümde hakikaten aşırı bir zafiyetleri toplumu kurtarmak adına evden vazgeçiyorlar.
Maalesef.
Allah bin kere razı olsun. Ben hocamdan hani imreniyorum böyle. Yani insanın yüreği çok kaynıyor. Muhteşem bütün ilişkileri.
Evet.
Ayfer ablamızla, eşiyle öyle, sizlerle öyle.
Allah
bütün
razı olsun, öyle.
Torunlarla öyle.
Kesinlikle.
Şimdi torunun torunu da
gördüm. Torunun çocuğu
var. Torunun torunu var elhamdülillah. Allah hayır uzun ömürler versin. Onlarla da hocam. O nasıl başardı?
Vallahi,
o zaman onu sorayım ben.
Yani,
sizin gözlemlediğiniz.
Tabii gözlemlediğim şöyle. Efendimiz'i örnek almak bir kere bu konuda en önemli bizim için kriter. Çünkü biz hadisler, siyerler anlatılırken, siyer anlatılırken söylenir ya, Efendimiz işte ailesiyle sohbet ederdi, nükte yapardı, müzik, oyun dinlemeye giderdi.
Amin.
Hakikaten çok ince nükteleri var Efendimiz'in hayatının derinine, derununa vakıf olunduğunda. Ama o aynı zamanda bir komutandı, işte din, bir dinin rasulüydü diyelim, devlet başkanıydı elbette,
yani
mürebbiydi, öğretmendi falan. Şimdi Efendimiz'den aldığımız örnekliği biz hayatımıza yansıtmaya çalışırsak zaten o toplumu kurtarmak için aileyi feda etmek gibi bir şey asla
yok,
kabul edilemez.
Yok.
Biz bunu babamızda da böyle gördük. Gerçekten bunun hani sırrı nedir deyince, sır ta kendisidir. Yaşanılan örneğin kendisi sır zaten.
Amen.
Yani
onu
aslında sır değil. Onu rehber
aldığınızda
olup bitiyor.
Eyvallah.
Biz de o şekilde almaya çalıştık. Bu doğrusu disiplini, iş disiplini. Mesela çalışırken, okurken o kadar konsantre oluyor ki babam olurdu ki, ben hep mesela telefon konuşmaları, çok basit bir örnek, şimdi iyi aklıma geldi. Babam, ben çocukluğum boyunca telefonda konuşurken bile onun nasıl konuştuğunu, telefonu nasıl açtığını, karşıdaki insana bir konuyu izah ederken hangi parantezleri açıp sonra hiç şaşmadan toplayıp bitirdiğini hayranlıkla dinlemişimdir. Ben ondan çok daha genç yaşımda bile onun kadar bunu yapamıyorum. Tabii yapamayız. Bir tane Hayrettin Karaman var ama en azından taklit etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu ne demektir? Gençlere de öğüt olsun bu. Yani bir insanı örnek aldığımızda söyledikleriyle hayatının ne kadar uyduğuna bakalım. Haliyle kali, yaptıklarıyla ifade ettikleri birbirine uyumluysa, o zaman o hali örnek almak sizi zaten kopup götürüyor.
Uyumlu olmazsa zaten itici oluyor hocam, biliyor
tabii
musunuz?
Tabii ki öyle.
Yakışmıyor ya böyle.
Elbette.
Yani ondan bir şey duymak istemiyorsunuz.
İstemiyorsun.
Eğer uygulamıyorsa.
Kendi salkımı yutarken talkım oluyor.
Bir virüsten bahsetmek istiyorum. Şimdi faydalı şeyini konuştuk,
tabii,
bakterisini. Ama bir de şöyle bir şey var hocam.
Buyurun.
Çağımızın bence özellikle bizim mahallenin en büyük problemi, yani biz birçok imkanlara sonradan kavuşmuş bir nesiliz.
Tabii.
Ondan sonra ülke olarak da böyleyiz. Hani değil mi, Kurtuluş Savaşı'nda ot yiyen bir milletiz yani,
tabii,
değil mi?
Tabii.
Çanakkale'de işte hoşafla, bazen ekmekle. Öyle. Yani sonradan
çarığını
bol daha berekete
askerler var. Çarığını.
Yani aynen, oradaki deriyi kazıyıp,
tabii,
değil mi, ıslatıp. Bu bir şey oluşturuyor insanda, tamah.
Hı hı.
STK'ya üye olan çok böyle, şimdi gençlere bırakalım. Tabii. Onlar faal, etkin, doğru. Koşturuyor. Yeşilay'da falan görüyorum.
Samimiyetle, hakikaten temiz duygularla.
Ama yaşı böyle bizim gibi Kemal'e yaklaşan, hani 50'yi deviren diyeyim, hani ben de 50 yaşındayım. Çok rastlıyorum buna. Onlara da bir kulak küpesi olsun. Üye olayım, yönetimde olayım, ondan sonra çekirge sıçra. Tabii. Bunu bir atlama tahtası gibi. Ne söylersiniz? Bu çünkü nereden anlıyorum öyle olduğunu? İşin ucundan tutulacağı zaman kimseyi bulamıyorsunuz.
Bulamıyorsunuz, evet.
Ama mesela bir atama olacak, birisi çağrılacak, görev paylaştırılacak, bir nemalanma var.
Devlet büyükleriyle bir araya gelinecek. O. Bir protokolde ön sırada oturulacak.
O resmi vermek falan, o davet hiç kaçmıyor ama bir garibanın evi ziyaret edilecek. Şimdi Ramazan geliyor, kumaya dağıtılacak, kimseyi bulamıyorsunuz. Bunu nasıl aşarız sevgili hocam?
Bu bir defa bunun bir adını koyalım.
Adını koyalım.
Maalesef
bunun.
STK'cılığı rezil kepaze eden bir virüs bu. Kartvizit STK'cılığı diyebiliriz.
Kartvizit STK'cılığı.
Birçok insan kartvizitine o STK'yı yazarak sizin söylediğiniz nüfuz kullanımına doğru ve sıçrayıp yükselmeye, daha hiç liyakati yokken, daha o talip olduğu makama, mevkiye, göreve, her neyse, kendisi liyakati yokken ortaya atılıveriyor. Neden? Çünkü arkasında güçlü, samimi, temiz bir STK'nın kartviziti var. Onu kullanıyor. Aslında STK yöneticilerine düşen en önemli görev bu tür asalakları temizlemektir. STK'cılık mahviyet ister. STK'cılık alçak gönüllülük ister. Hizmet kanaat ve hizmet ehli olmayı gerektirir. Maalesef burada birincisi bu var. Bu yeni nesil demeyelim de daha doğrusu varlıkla imtihan edildiğimiz son 10-15 yılın getirdiği imkanlar bizim o imkansız yıllarımızdaki ahlakımızı biraz erozyona uğrattı, açık söylemek gerekirse. İkinci problem de STK ile ilgili buculuk şuculuk vardı ya.
Evet.
O benim STK'm, bu senin STK'n. Ya aynı yolda yürüyoruz. Hayırda yarışalım değil mi? Birbirimize destek olup ket vurmayalım. Somali 2011'deki o meşhur kıtlık kuraklık krizinde ben o zaman yer doktorların başkanıydım. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanken hani iki uçak dolusu insanla gitti ya, dünyaya açıldı.
Olsun, evet.
Allah razı olsun. Somali kurtuldu ya. İşte o zaman mesela ben baktım, gördüm. Ben yer doktorlarıyım. Orada başka bir dernek, burada başka bir STK. El birliğiyle biz Somali'nin yardımına koştuk ve Somali birkaç yıl içerisinde çağ atladı. İşte öyle olmalıydı bu dayanışma ruhu. STK'cılığı maalesef kirletiyoruz. Ben ne kadar övsem de STK'nın iyi bir şey, güzel bir şey olduğunu, ancak temiz kaldığı sürece, yöneticileri güvenilir insanlar oldukları sürece ve mahviyet sahibi oldukları, yani yukarıya, protokole, ricali devlete,
tabana yayılmaya, hizmetleriyle değil mi?
Bir mazlumun ahıyla birlikte ah edebilmeye talip oldukları sürece.
Ben geçen bir şeyle karşılaştım. Kartvizit verdi bana. İki seçim önceki aday adayıymış.
Yani çok olur bu.
Bir de herhalde bunun ne kadar komik olduğunu çok anlamıyorlar komik. Aday, zamanlar demek yani.
Allah aşkına.
Değil mi? Çünkü hizmet yapmıyorsan, gönlüne sinmiyorsa orada kartvizitte bir şey yazması sana bir şey
maalesef
vermeyecek yani.
Çok haklısınız.
Kesinlikle. Can dostlarım, Erkam Radyo'da İhsan Karman Hocam'la birlikteliğimiz devam ediyor. İşin network, kişisel network, STK vakıf deneyiminin bel kemiği, omurgası o sıkı disiplin. Ben kendisini çok seviyorum. Onun beni sevdiğini kendi kalbimden biliyorum. Ben kendisinin babasını da çok seviyorum. Hayatta en sevdiğim insan Halittin Karaman Hocam.
Allah razı olsun.
Ailem bazen kıskanıyor ama aile hukuku ayrı diyorum.
Tabii
şimdi
ki.
Bu aile üstü bir hukuk. Dolayısıyla o bu kadar sevginin içinde bile bazen konuşurken ben hissediyorum. Bana hissettiriyor sevgili dostlarım. Yani bir limit var, bir çizgi var, bir rota var.
Evet,
oradan
evet.
Hiç taviz vermiyor. Zaten ona hayran oluyorsunuz. Bu itici hale getirmiyor kendi varlığını. Yani onu hissettiriyor size. Bu başarıdaki bu disiplini nasıl açıklarsınız hocam?
Ben demin söylemeyi belki unutmuştuk, hatırlattınız. Yani babamdan örnek aldığım, gördüğüm, tevarüs etmeye çalıştığım en önemli şeylerden biri de bu disiplindir. Gerçekten
maşallah.
Hem iş ve çalışma disiplini, hem hayatın diğer alanlarına ayrılan pay ve vakit bakımından, bir de insanlarla olan mesafe. Mesela torunuyla yerde yatıp boğuşup
canım
güreşecek
benim.
Kadar samimi olurken, ama öte yandan iş ciddiyete
o alimliğin vakarını tabii, da aynı
tabii,
anda.
Tabii aynı anda. Yani. Aynı anda. Gerçekten öyle. Mesela babama dışarıdan bakan böyle kara kaşlı biraz falan çatık kaşlı gibi görünler. Bazen görüyorum onun muhalifleri medyada da böyle bazı resimlerini kullanıyorlar. İnsan korkuyor o resmi görünce. Böyle gürleyen bir resim falan. Halbuki yanına yaklaştığınızda siz biliyorsunuz işte. Konuştuğunuzda ne kadar yumuşak bir insan.
Allah başımdan eksik etmesin.
Amin. Bu disiplini ondan aldığımızı düşünüyorum. Ben şöyle geriye doğru gidiyorum. çok enteresan geliyor bana. Yani bugünkü gençlik, kendi çocuklarım da var elbette. Oradan da gördüğüm için ben İmam Hatip'in orta kısmında iken, yani 13 yaş değil mi? 13-14 yaş daha orta kısımda iken hep şunu yaptığımı şimdi hatırlıyorum. O zaman doğal bir şey gibi yapıyordum. Bana bunu kimse yap demedi. Kendim bulmuştum. Yaz tatili başlıyor. Birinci gün. 3 ay tatil var. Birinci gün bir defter alıyorum. Süper. Birinci sayfasına bu yaz yapılacaklar diye süper yazıyorum. İnanır mısınız? İngilizce'de şunlar çalışılacak, şu noktaya gelinecek. Arapça'da şunlar tekrar edilecek.
Yaz tatilinde biz koşarken İhsan evet. Kahraman hocam 3 aylık çizelgeyle çalışır da okul birincisi olur tabii.
Ama koşma oynama da var ha. Amin. Sakın yanlış anlaşılma. Her gün ders çalışmak değil. Ama orada yazdıklarım, hatta bir keresinde cüretimi bağışlayın, bir İslam'a giriş diyeyim ben ona. O isimde değil ama kitabı yazılacak demişim. Maşallah. Ve o yaz bir defter alıp o kitaptan, bu kitaptan alıntılar. Kes kopyala yok o zaman. Elle yazılıyor. Kitabın yarısına kadar yazmışım.
Maşallah.
Neye yarıyor bu? Kitap basılacak değil elbette ama bana yaradı.
Ya,
o disiplin kesinlikle bana yaradı. Ve ben bugün de hala bir görev aldığımda, bir konuşma yapacağımda bu disiplinle hazırlanıyorum. Disiplin her şeyin başı. O olmadan hiçbir şey olmaz zaten.
Onun altyapısında da zaman tanzimi, zaman kontrolü, kesinlikle zaman yönetimi.
Elbette.
En sevmediğimiz bölüme geldik. Can dostlarım bitireceğiz. yavaş yavaş.
Evet.
Bizim programın bir özelliği var abi. Haydi bir şey yap. Pratik olsun çok diye güzel onunla bitiriyoruz.
Tamam, çok
hani
güzel
şu anda dinleyen, öğrencileriniz dinliyor İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde. Aha. Yeşilay bütün Türkiye çapındaki değil mi? Şubeler, orada gençler, gençlik kolları bir şey yapsınlar.
Bir şey yapsınlar.
İhsan abilerinden, birkaç hocalarından.
Birkaç bir şey yapsınlar.
Birkaç bir şey
yapsınlar.
Ali Yüle hala olur yani.
Ben ilk aklıma gelen birkaç bir şeyi söyleyeyim.
Evet, evet.
Bunları çünkü hemen aklıma geliyor. Çünkü bana gelen gençler sorunca o kadar
değil
çok
mi
söylüyorum ki bunları.
Eyvallah, eyvallah.
Bakın kapıda
kulağınıza küpe İhsan Karaman evet hocandan dostlarım.
Gençler ve daima genç kalanlar.
Değil mi?
Şu radyoyu kapatıp evinizdeyseniz, iş yerinizdeyseniz ilk karşılaştığınız insana gülümseyin.
Süper, gülümseyin.
İlk gördüğünüz insana gülümseyin.
Gülümse.
Birinci şeyimiz bu. Gülümse. Ha ikinciye de gülümseyin ha. Yani birinciden sonra somurtmayın.
Bir tane yaptık, nasıl olacak? Evet.
Gülümseyin.
Gülümsemeye devam.
Evet. Eve vardığınızda akşam cüzdanınızı, cebinizi yoklayın. Az veya çok kudretiniz nispetinde bir parayı alın. Bir STK'ya hayır için bağışlayacağım diye bir başka yere koyun.
Ayırın, süper.
Bir kumbaraya koyun tabiri caizse.
STK payı.
STK payı. Ama bunu 1 lira da olsa bugün yapın.
Bugün, süper.
Ya ben zengin olunca yaparım. Yok
değil,
öyle şey.
Değil,
zengin
değil
olacağını nereden biliyoruz? Ya yarın sabah çıkamazsan?
Ya.
Üçüncüsü, bu akşam erken yatın, yarın sabah erken kalkın.
Süper.
Hiç yapamadığımız şey ya,
ya.
Disiplin burada işte. Bak bu akşam var ya, bu akşam 12 yerine 10'da yatabilsek, yatsı yıkılıp sabah da namazdan sonra yatmasak dünya değişiverir. Bu çok önemli.
Ve bunu 40 gün yapmaya devam etseler
mesela,
kişilik haline gelecek
zaten. Kişilik haline gelecek. Mesela bir de son gelen aklıma bu konuşma biter bitmez telefon rehberinizi hepimizin var ya telefon. Açın.
Amenna.
50 ismi telefon rehberinizden arayın. Sadece hatır sorun, selam verin, iyi dileklerinizi iletin ve kapatın. Hiçbir şey istemek için değil,
süper,
hiçbir şey için, amaç için değil.
Bir
sadece
de vesile Ramazan'da
için
değil mi?
Ramazan,
Şaban'ın
mesela
bitiyor, Ramazan
tabii
geliyor
tabii,
şimdiden
tabii,
değil mi?
Tabii.
Süper.
Bunu da alışkanlık haline getirelim.
Çok çok teşekkür ediyorum.
Eyvallah.
Can dostlarım, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörümüz İhsan Karaman Hocam'la beraberdik. Yeşilay'daki başarısının sırlarını, hayattaki başarısının sırlarını bizlerle paylaştı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık.
Allah razı olsun.
Şeref verdiniz.
Ben de size
gelecek
ederim
hafta bir başka güzel konuğumuzla, bir başka güzel konuda konuşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın can dostlarım.